Ayrım 15.
Arkama baktığımda iki araba çiftlik evinden dışarı çıkıyorlardı. Taştan yapılmış güzel, alçak, sağlam bir evdi. Kuyunun demir işçiliği de çok iyiydi. Önümüzde yol dar ve çamurluydu. İki yanında yüksek bir çit vardı. Arkada arabalar çok yakınımızdan bizi izliyorlardı. Bölüm 29. Öğleyin hesaplarımıza göre Udine'nin en fazla 10 kilometre yakınına gelmişken çamurlu yola saplandık. Öğleden önce yağmur durmuştu. Üç kez uçakların geldiğini duymuş, başlarımızın üzerinden geçtiklerini görmüş, solda uzaklaşmalarını izlemiş ve ana yolun üzerini bombaladıklarını işitmiştik. Bir yan yollar ağı üzerinde dolaşıp duruyorduk. Birçok çıkmaz yola sapmıştık. Ama her seferinde geri gittiğimizde başka bir yol daha bulup Udine'ye biraz daha yaklaşıyorduk. Şimdi Aymon'un arabası çıkmaz bir yoldan çıkabilmemiz için geri geri giderken yolun yanındaki yumuşak toprağa girmişti. Dönüp duran tekerlekler oldukları yeri öylesine derinleştirmişti ki araba çamurluğuna kadar toprağa gömülmüştü. Şimdi yapılacak şey tekerleklerin önünü kazmak, tekerleklerin yakalayabilmesi için önlerine çalılar doldurmak ve sonra da yola çıkana kadar arabayı itmekti. Hepimiz yola inip arabanın çevresine toplanmıştık. İki çavuş arabaya baktılar, tekerleklerini incelediler. Sonra tek bir söz etmeden yoldan aşağı gitmeye başladılar. Ben de peşlerinden gittim. "Gelin," dedim, "biraz çalı kesin." "Gitmemiz gerek," dedi biri. "İş başına," dedim, "gidip çalı kesin." "Gitmemiz gerek," dedi biri. Öteki hiçbir şey söylemedi. Yola çıkmak için acele ediyorlardı. Bana hiç bakmamışlardı. "Arabaya geri dönüp çalı kesmenizi emrediyorum size," dedim. Çavuşlardan biri döndü. "Gitmemiz gerek. Birazdan yolumuz kesilecek. Bize emir veremezsin. Sen bizim subayımız değilsin." "Size çalı kesmenizi emrediyorum," dedim. Döndüler ve yoldan ilerlemeye başladılar. "Dur," dedim. Çamurlu yoldan aşağı gitmeyi sürdürdüler. İki yanda çit vardı. Tabanca kılıfımı açtım, tabancamı çıkarıp en çok konuşanla nişan aldım ve ateş ettim. Iskalamıştım. İkisi de koşmaya başladılar. Üç kere ateş ettim. Birini düşürmüştüm. Öteki çitin arasından geçip gözden kayboldu. Koşarak tarlayı geçerken ona çitin arasından ateş ettim. Tabanca boşalmıştı. Yeni bir şarjör koydum. İkinci çavuşun ateş edilemeyecek kadar uzaklaşmış olduğunu gördüm. Tarlanın karşı tarafına ulaşmıştı neredeyse. Başını aşağı eğmiş koşuyordu. Boş şarjörü doldurmaya başladım. Bonello yanıma geldi. "Bırak da gidip işini bitireyim şunun," dedi. Tabancayı ona verdim. Yoldan aşağıya, makinist çavuşun yolun üzerinde yüzüstü yattığı yere yürüdü. Bonello eğildi, tabancayı adamın kafasına dayayıp tetiği çekti. Tabanca ateş almadı. "Emniyetini açmalısın," dedim. Emniyeti açtı, iki kez ateş etti. Çavuşun bacaklarını yakalayıp yolun kenarına çekti, çitin dibine yatırdı. Geri dönüp tabancayı bana verdi. "Köpoğlu köpek," dedi. Çavuşun olduğu yere bakıyordu. "Onu vurduğumu gördün mü tenente?" "Hemen çalı toplamamız gerekiyor," dedim. "Ötekini hiç vurdun mu?" "Sanmıyorum," dedi Aymo. "Bir tabancayla vurulamayacak kadar uzaktaydı." "Pislik herifler," dedi Piyani. Hepimiz çalı çırpı topluyorduk. Arabadan her şey dışarı çıkarılmıştı. Bonello tekerleklerin önünü kazıyordu. Hazır olduğumuzda Aymo arabayı çalıştırıp vitese taktı. Tekerlekler dönerken çevreye çalı çırpı ve çamur fırlatıyorlardı. Bonello ve ben eklemlerimizin çatırdadığını hissedene dek arabayı ittik. Araba kımıldamıyordu. Motoru geri vitese taktı, sonra ileriye. Tekerlekler daha da derine gömüldüler. Sonra araba yeniden çamurluklarına kadar toprağa gömüldü. Tekerlekler kazılan çukurlarda boşa dönüyorlardı. Doğruldum. "Bir halatla çekmeyi deneyeceğiz," dedim. "Bir işe yarayacağını sanmıyorum tenente. Düz olarak çekemeyiz. Denemek zorundayız," dedim. "Başka türlü hiç çıkaramayacağız." Piani ve Bonello'nun arabaları dar yoldan yalnızca dosdoğru ileri doğru gidebilirlerdi. İki arabayı birbirine bağlayıp çektik. Tekerlekler çamurun içerisinde yana doğru çekiliyorlardı yalnızca. "Bir işe yaramıyor," diye bağırdım. "Bırakın." Piani ve Bonello arabalarından inip geri geldiler. Aymo da inmişti. Kızlar yolda 20 metre kadar ileride, taş bir duvarın üzerinde oturuyorlardı. "Ne diyorsun tenente?" diye sordu Bonello. "Kazıp bir kez daha çalılarla deneyeceğiz," dedim. Yoldan aşağı baktım, bu benim suçumdu. Onları buraya ben getirmiştim. Güneş bulutların arkasında neredeyse gözden kaybolmuştu ve çavuşun cesedi çitin yanında yatıyordu. Onun ceketini ve pelerinini tekerleklerin altına koyalım dedim. Bonello bunları getirmeye gitti. Ben çalı topladım, Aimo ve Piani tekerleklerin önlerini ve aralarını kazdılar. Pelerini yırtıp ikiye ayırdım ve çamurun içine, tekerleklerin altına koydum. Sonra tekerleklerin yakalayabilmesi için önlerine çalıları yığdım. Başlamaya hazırdık. Aimo koltuğa çıkıp oturdu ve arabayı çalıştırdı. Tekerlekler dönüyor, biz arabayı itiyor, itiyorduk. Ama bir işe yaramıyordu. Bunun işi bitmiş dedim. Arabadan almak istediğin bir şey var mı Barto? Aimo Bonello ile birlikte arabaya bindi. Elinde peynir, iki şişe şarap ve pelerini vardı. Bonello direksiyonun başında oturmuş, teğmenin pelerininin ceplerini araştırıyordu. Bu pelerini atsan daha iyi olacak dedim. Barto'nun bakirelerine ne olacak? Arkaya binebilirler dedi Piani. Çok uzağa gideceğimizi sanmıyorum. Ambulansın arka kapısını açtım. Gelin dedim, içeri girin. İki kız yukarı çıkıp köşeye oturdular. Ateş edildiğinin hiç farkına varmamış gibi görünüyorlardı. Dönüp yola baktım. Teğmen kirli, uzun kollu iç çamaşırlarıyla yatıyordu. Piani'nin yanına oturdum. Yola koyulduk. Tarlayı geçmeye çalışacaktık. Yol tarlaya girdiğinde arabadan inip önden yürümeye başladım. Eğer tarlayı geçmeyi başarabilirsek, karşı tarafta bir yol vardı. Ama geçmeyi başaramadık. Arabalar için fazla yumuşak ve çamurluydu. Sonunda arabalar bütünüyle takıldığında ve tekerlekler çamura gömüldüğünde, arabaları tarlada bırakıp Udine'ye doğru yürümeye başladık. Ana yola geri dönen yolun başına geldiğimizde iki kıza aşağı doğru gitmelerini işaret ettim. Buradan aşağı yürüyün dedim. Orada insanlarla karşılaşacaksınız. Bana baktılar, cüzdanımı çıkarıp onlara 10'ar lira verdim. Buradan aşağı gidin dedim yolu göstererek. Arkadaşlar, aile. Dediklerimi anlamadılar ama ellerinde parayı sıkıca tutup yoldan aşağı yürümeye başladılar. Parayı geri alacağımdan korkuyormuş gibi arkalarına bakıyorlardı. Yoldan aşağı yürümelerini izledim. Şallarına sımsıkı sarılmışlardı. Kaygılı gözlerle dönüp bize bakıyorlardı. Üç sürücü de gülüyorlardı. "O yana gitmem için bana ne kadar verirsin Tenente?" diye sordu Bonello. "Eğer yakalanırlarsa bir grup insanın arasında olmaları, yalnız olmalarına göre daha iyi onlar için." dedim. "Bana 200 lira ver, dosdoğru Avusturya'ya yürüyeyim." dedi Bonello. "Elinden alırlar paranı," dedi Piani. "Belki savaş biter," dedi Aimo. Yoldan elimizden geldiğince hızla yukarı yürüyorduk. Güneş bulutların arasından yüzünü göstermeye çalışıyordu. Yolun kenarında dut ağaçları vardı. Ağaçların arasından tarlaya saplanmış iki büyük arabamızı görebiliyordum. Piani de arkasına bakıyordu. "Onları oradan çıkarmak için bir yol yapmaları gerekecek," dedi. "İsa'dan bize bisiklet vermesini isterdim," dedi Bonello. "Amerika'da bisiklete binerler mi?" diye sordu Aimo. "Binerlerdi. Burada çok işe yarar," dedi Aimo. "Bisiklet harika bir şey." "İsa'dan bisikletlerimizin olmasını isterdim," dedi Bonello. "Ben yürümeye alışık değilim." "Atış sesleri mi bunlar?" diye sordum. "Çok uzaklardan atışları duyabildiğimi sanmıştım." "Bilmiyorum," dedi Aimo. Dinliyordu. "Sanırım," dedim. "İlk göreceğimiz şey atlı birlikler olacak," dedi Piani. "Onların atlı birlikleri olduğunu sanmıyorum." "İsa adına umarım yoktur," dedi Bonello. "Bir atlının beni mızraklamasını istemem." "O çavuşu vurduğuna eminim Tenente," dedi Piani. Hızla yürüyorduk. "Onu ben öldürdüm," dedi Bonello. "Bu savaşta hiç kimseyi öldürmemiştim ve bütün yaşamım boyunca bir çavuşu öldürmek istemişimdir." "Otururken onu öldürmen kolaydı," dedi Piani. "Onu öldürdüğün sırada çok da hızla kaçıyor sayılmazdı." "Olsun, bu benim her zaman anımsayacağım bir şey. O, çocuğu, çavuşu ben öldürdüm." "Günah çıkartırken ne diyeceksin?" diye sordu Aimo. "Kutsa beni peder, ben bir çavuş öldürdüm diyeceğim." Hepsi güldüler. "O bir anarşist," dedi Piani. "Kiliseye gitmez o." "Piani de anarşist," dedi Bonello. "Siz gerçekten anarşist misiniz?" diye sordum. "Hayır Tenente, biz sosyalistiz. İmola'dan geliyoruz biz." "Oraya hiç gitmedin mi?" "Hayır." "İsa aşkına, çok güzel bir yerdir Tenente. Savaştan sonra oraya gel de sana bir şeyler gösterelim." "Hepiniz sosyalist misiniz?" "Herkes." "Kasaba güzel mi?" "Nefis, hiç öyle bir kasaba görmemişsindir." "Nasıl sosyalist oldunuz?" Biz hepimiz sosyalistiz. Herkes sosyalisttir. Her zaman sosyalist olduk biz. Oraya gel de seni de sosyalist yapalım Tenente. İleride yol sola kıvrılıyordu. Küçük bir tepe ve taş bir duvarın ilerisinde bir elma bahçesi vardı. Yol yukarı doğru çıkmaya başlayınca konuşmayı kestiler. Hep birlikte zamana karşı hızla yürüyorduk. Bölüm 30. Bir süre sonra bir ırmağa giden bir yola çıkmıştık. Köprüye giden yolun üzerinde terk edilmiş kamyonlar ve arabalardan uzun bir sıra vardı. Görünürde hiç kimse yoktu. Irmak yükselmişti. Köprü ortasından havaya uçurulmuştu. Taş kemer ırmağa düşmüştü. Üzerinden kahverengi sular akıyordu. Irmağı geçecek bir yer aramak için kıyıya gittik. İleride bir demiryolu köprüsü olduğunu biliyordum. Buradan karşıya geçebileceğimizi düşündüm. Patika ıslak ve çamurluydu. Yolda hiç asker görmemiştik. Yalnızca terk edilmiş kamyonlar ve erzaklar vardı. Irmak kıyısı boyunca ıslak çalılar ve çamurlu topraktan başka hiçbir şey ve hiç kimse yoktu. Irmağın kıyısına çıktık ve sonunda demiryolu köprüsünü gördük. "Ne güzel bir köprü," dedi Aymo. Genelde kuru olan ırmak yatağının üzerinde uzanan uzun düz bir demir köprüydü bu. "Acele edelim de havaya uçurulmadan önce karşıya geçelim," dedim. "Onu havaya uçuracak hiç kimse yok ki," dedi Piani. "Hepsi gitmişler." "Belki mayınlanmıştır," dedi Bonello. "İlk önce sen geç Tenente." "Şu anarşistin ne dediğini duyuyor musunuz?" dedi Aymo. "Önce onu geçirelim." "Ben gideyim," dedim. "Üzerinden tek bir adam geçtiğinde havaya uçacak biçimde mayınlanmaz." "Gördün mü?" dedi Piani. "Kafa bu işte. Niçin senin kafan çalışmıyor anarşist?" "Eğer kafam çalışsaydı burada olmazdım zaten," dedi Bonello. "Çok iyi görünüyor Tenente," dedi Aymo. "Çok iyi görünüyor," dedim. Şimdi köprünün yakınına gelmiştik. Gökyüzü yeniden bulutlanmıştı. İnce bir yağmur yağıyordu. Köprü uzun ve sağlam görünüyordu. Köprünün korkuluğuna tırmandık. "Birer birer gelin," deyip köprüyü geçmeye başladım. Herhangi bir kablo ya da patlayıcı olduğunu gösteren bir işaret olup olmadığını anlamak için rayların ve bağlantıların üzerine bakıyordum. Ama hiçbir şey görmedim. Bağlantıların arasındaki açıklıklardan aşağıda hızla akan çamurlu ırmak görünüyordu. Islak kırların ötesinde yağmur altındaki Udine'yi görebiliyordum. Köprüyü geçince arkama baktım. Irmağın biraz yukarısında başka bir köprü daha vardı. Ben bakarken üzerinden sarı, çamurlu bir araba geçti. Köprünün yanları yüksek olduğundan araba köprünün üzerine çıkınca alt bölümü görünmez olmuştu. Ama sürücünün ve yanındaki koltukta oturan adamla arka koltukta oturan iki adamın başlarını gördüm. Hepsinin başında Alman miğferleri vardı. Sonra araba köprüyü geçip ağaçların ve yolun üzerindeki terk edilmiş taşların arkasında gözden kayboldu. Köprüyü geçmekte olan Aymo'ya ve ötekilere gelmeleri için el salladım. Aşağıya inip demir yolu setinin yanına çömeldim. Aymo da benimle birlikte eğildi. "Arabayı gördünüz mü?" diye sordum. "Hayır, biz sana bakıyorduk. Bir Alman kurmay arabası köprüyü geçti." "Kurmay arabası mı?" "Evet, Kutsal Meryem adına. Ötekiler de geldiğinde hepimiz demir yolu setinin arkasına çömelip köprünün raylarına, ağaç sırasına, hendeğe ve yola baktık. Sence diğerlerinden koptuk mu acaba Tenente?" "Bilmiyorum. Tek bildiğim şey yoldan bir Alman kurmay arabasının geçtiği." "Kendini garip hissetmiyor musun Tenente? Kafandan tuhaf duygular geçmiyor mu?" "Gülünç olma Bonello." "Bir içkiye ne dersiniz?" diye sordu Piani. "Eğer ötekilerden koptuysak o zaman pekala bir içki içebiliriz." Matarasının kancasını çözüp tıpasını çıkardı. "Bakın bakın," dedi Aymo. Yolu gösteriyordu. Taş köprünün üzerinde kımıldayan Alman miğferleri görebiliyorduk. Öne eğilmiş, çok düzgün bir biçimde, neredeyse doğaüstü bir düzen içinde ilerliyorlardı. Köprünün sonuna geldiklerinde onları gördük. Bunlar bisikletli askerlerdi. İlk ikisinin yüzlerini gördüm. Kırmızı yüzleri çok sağlıklı görünüyordu. Miğferleri alınlarından aşağı inmiş ve yüzlerinin yanını örtmüştü. Karabinaları bisikletlerine takılıydı. El bombaları tutacak yerleri aşağı gelmek üzere kemerlerinden sarkıyordu. Miğferleri ve gri üniformaları ıslanmıştı. Önlerine ve iki yanlarına bakarak çok rahatça ilerliyorlardı. Önce iki, sonra dört, sonra yine iki olmak üzere dizilmişlerdi. Neredeyse bir düzinesi geçti. Sonra bir düzine daha, ardından yalnız bir tane. Konuşmuyorlardı ama konuşsalardı da ırmağın gürültüsü yüzünden onları duyamazdık. Yolda yukarı doğru gidip gözden kayboldular. Kutsal Meryem adına dedi Aymo. Almanlardı bunlar dedi Piani. Avusturyalı değillerdi. Niçin orada onları durduracak birileri yok dedim. Niçin köprüyü havaya uçurmadılar ki? Niçin set boyunca makinalı tüfekler yok? Sen söyle bize Tenente dedi Bonello. Çok kızgındım. Bütün bu kahrolası iş çılgınlık. Aşağılarda küçücük bir köprüyü havaya uçurmuşlar. Burada ana yola çıkan köprüyü bırakmışlar. Herkes nerede? Niçin onları durdurmaya çalışmıyor hiç kimse? Sen söyle bize Tenente dedi Bonello. Çenemi kapattım. Bu benim işim değildi. Benim yapmam gereken tek şey 3 ambulansla Pordenone'ye ulaşmaktı. Bunu başaramamıştım. Şimdi yapmam gereken tek şey Pordenone'ye ulaşmaktı. Belki de Udine'ye bile varamayacaktım. Bunu bile yapamayacak gibi görünüyordum. Şimdi yapılacak şey sakin olmak ve vurulmamak ya da yakalanmamaktı. Sende açık bir matara yok muydu diye sordum Piani'ye. Matarayı bana uzattı. Büyük bir yudum aldım. Yola çıksak fena olmayacak dedim. Aslında pek de acele etmemiz gerekmiyor. Bir şeyler yemek ister misiniz? Duracak hiçbir yer yok ki dedi Bonello. Peki öyleyse yola çıkalım. Bu tarafta kalıp görünmeden gitsek daha iyi olmaz mı? Tepede olmamız daha iyi olur. Bu köprüden de gelebilirler. Daha biz onları görmeden tepemizde buluvermek istemeyiz herhalde. Demir yolu boyunca yürüdük. İki yanımızda ıslak ova uzanıyordu. İleride ovanın karşı tarafında Udine Tepesi vardı. Tepedeki kalenin çatıları yıkılmıştı. Çanı ve saat kulesini görebiliyorduk. Tarlalarda çok sayıda dut ağacı vardı. İleride rayların kopup çevreye saçıldığı bir yer gördüm. Bağlantılar da kazılıp çıkarılmış ve setin üzerine fırlatılmıştı. Aşağı aşağı dedi Aymo. Setin arkasına atladık. Yoldan başka bir bisikletçi grubu geçiyordu. Kenardan başımı uzatıp baktığımda ilerlediklerini gördüm. Bizi gördüler ama yollarına devam ettiler dedi Aymo. Burada öldürüleceğiz Tenente dedi Bonello. Onlar bizi istemiyorlar dedim. Başka bir şeyin peşindeler. Eğer birdenbire üzerimize gelirlerse daha tehlikeli olur bizim için. Yine de burada görünmeden yürümeyi yeğlerim dedi Bonello. Peki raylar boyunca yürüyeceğiz. Sence aralarından geçebilecek miyiz diye sordu Aymo. Elbette henüz sayıları çok değil. Karanlıkta aralarından geçeriz. O kurmay arabası ne yapıyordu? Tanrı bilir dedim. Raylar boyunca yürümeyi sürdürdük. Setin çamurları içinde yürümekten yorulan Bonello da bizim yanımıza gelmişti. Tren yolu şimdi ana yoldan uzaklaşıp güneye dönmüştü. Bu yüzden yoldan geçenleri görebiliyorduk. Bir kanalın üzerindeki kısa bir köprü havaya uçurulmuştu ama kemerin yıkıntılarının üzerine tırmanarak karşıya geçtik. İlerimizde ateş edildiğini duyuyorduk. Kanalı geçince demir yolunun üzerine çıktık. Yol alçak tarlalardan geçip dosdoğru kasabaya gidiyordu. İlerimizde öteki demir yolunun hattını görebiliyorduk. Kuzeyde bisikletlileri gördüğümüz ana yol vardı. Güneyde tarlaların arasından geçen iki yanısık ağaçlarla çevrili dar bir yan yol vardı. Güneye sapıp bu yoldan kasabanın çevresinden dolaşmamızın ve kırlık alanı Campo Formio yönünden geçip Tagliamento'da ana yola çıkmamızın daha iyi olacağını düşündüm. Udine'den sonra ikinci yollardan giderek asıl geri çekilme yolundan kaçınabilirdik. Ovada çok sayıda yan yollar olduğunu biliyordum. Setten aşağı inmeye başladım. Gelin dedim. Yan yola çıkıp kasabanın güneyine doğru gidecektik. Hepimiz setten aşağı inerken yan yoldan üzerimize ateş edildi. Mermi setin çamuruna saplandı. Geri dönün diye bağırdım. Yeniden sete tırmanmaya çalışırken çamurda ayaklarım kayıyordu. Sürücüler önümdeydi. Elimden geldiğince hızla sete çıktım. Sık çalıların arasından iki el daha ateş edildi. Rayların üzerinden geçmekte olan Aymo sarsıldı, tökezledi ve yüzüstü yere düştü. Aymo'yu öteki yana çekip sırtüstü çevirdik. Tepeden başını görmüş olmalılar dedim. Piani onu yana çekti. Setin yanındaki çamurun içinde ayakları aşağıya sarkar biçimde yatıyordu. Düzensiz soluğuyla ağzından kan geliyordu. Üçümüz yağmurda onun başına toplandık. Ensesinin altından giren mermi yukarıya doğru gidip sağ gözünden dışarı çıkmıştı. Ben bu iki deliği tıkamaya çalışırken öldü. Piani başını yere bıraktı. Yüzünü bir parça sargıyla silip yanından ayrıldı. Piçler dedi. Almanlar değildi dedim. Oralarda hiç Alman olamaz. İtalyanlar dedi Piani. bu sözcüğü bir tür küfür gibi kullanıyordu. İtalyani, Bonello hiçbir şey söylemedi. Aimo'nun yanında oturmuştu ama ona bakmıyordu. Piani, Aimo'nun kasketini setin üzerinde yuvarlandığı yerden alıp yüzünün üzerine koydu. Matarasını çıkardı. ''Bir içki ister misin?'' Piani, Bonello'ya matarayı uzatıyordu. ''Hayır'' dedi Bonello. Bana döndü. ''Demir yolu raylarının üzerindeyken bu içimizden herhangi birinin başına gelebilirdi.'' ''Hayır'' dedim. ''Bunun nedeni tarlayı geçmeye kalkışmamızdı.'' Bonello başını salladı. ''Aimo öldü'' dedi. ''Bundan sonra kim ölecek, Tenente? Şimdi nereye gidiyoruz?'' ''Ateş edenler İtalyanlardı'' dedim. ''Almanlar değildi.'' ''Eğer Almanlar olsaydı hepimizi öldürürlerdi sanırım'' dedi Bonello. ''Bizim için İtalyanlar Almanlardan daha tehlikeli'' dedim. ''Artçı birlikler her şeyden korkarlar. Almanlar neyin peşinde olduklarını biliyorlar.'' ''Bir yol bul o zaman Tenente'' dedi Bonello. ''Şimdi nereye gidiyoruz?'' diye sordu Piani. ''Hava kararana kadar bir yer bulup gizlensek iyi olur. Eğer güneye gidebilirsek kurtuluruz.'' ''Artçılar ilkinde haklı olduklarını kanıtlamak için hepimizi öldürmek zorunda olduklarını düşünecekler'' dedi Bonello. ''Böyle bir şeyi denemeye niyetim yok. Udine'nin olabildiğince yakınında gizlenecek bir yer bulalım. Sonra hava kararınca kasabayı geçeriz.'' ''Gidelim öyleyse'' dedi Bonello. Setin kuzey yanından aşağı indik. Dönüp geriye baktım. Aimo setin açı yaptığı yerde çamurun içinde yatıyordu. Çok küçük görünüyordu. Kolları iki yanına uzanmıştı. Tozluklu bacakları ve çamurlu botları bitişikti. Kasketi yüzünü örtüyordu. Çok ölü görünüyordu. Yağmur yağıyordu. Şimdiye dek tanıdığım herkesten daha çok hoşlanmıştım ondan. Cebimde kağıtları vardı. Ailesine haber vermem gerekiyordu. Tarlaların öteki yanında bir çiftlik evi vardı. Çevresi ağaçlıklı, çiftlik yapıları eve bitişikti. İkinci katın önünde kolonların üzerinde duran bir balkon vardı. ''Biraz birbirimizden ayrılsak iyi olacak'' dedim. ''Önden ben gideceğim.'' Çiftlik evine doğru yürümeye başladım. Tarla boyunca uzanan bir patika vardı. Tarlayı geçerken çiftlik evinin yakınındaki ağaçlardan ya da çiftlik evinin kendisinden birilerinin bize ateş edip etmeyeceğini bilmiyordum. Çiftlik evine doğru yürüdükçe onu daha açıkça görüyordum. İkinci katın balkonunu samanlıkla birleştiriyordu. Kolonların arasında saman yığınları dışarı taşıyordu. Avlu taş döşeliydi. Yağmurda bütün ağaçlardan sular damlıyordu.